Ayrım 5.
Hollandalı Grotius 1583-1645 ve Alman Pufendorf 1632-1694 doğal hukuku ilahi hukuktan ve öteki yabancı ögelerden temizleyerek pozitif hukuku denetleyen bir güç haline getirmeye çalışıyorlar. Aydın despotizminden yana olanlar ise hukuki eşitliği gerçekleştirmek istiyorlar. Vicdan özgürlüğünden yanalar. Ama bir yandan da yine monarşiyi, iktidarın tek elde kalması gerektiğini savunuyorlar. Avusturya İmparatoru 2. Joseph ve 1741-1790, Rusya Çarıçesi 2. Katerina'yı 1729-1796, İtalya'da Toskana Grand Dükünü 1764 tarihli Prusya kanunlarını saymak mümkün aydın despotluğuna örnek olarak. Ancak önemli bazı düşünürlerin aydın despotluğundan yana olup olmadıkları tartışmalı. 18. yüzyıl uzmanı Henri Michel'e göre Francis Voltaire 1694-1778 ve Dolba 1723-1789 aydın despotizminin savunucuları. Henri Say'e göre ise liberalizmin temsilcileri. Biz Henri Michel'in görüşüne katılıyoruz. Çünkü bu iki düşünür birçok konuda, özellikle din ve kilise konusunda yeni görüşler, özgürlükçü görüşler ileri sürmelerine karşın siyasi iktidarın sahipliği sorununda hiçbir yeni öneri getirmiyorlar. Ama genel olarak liberal akımın gelişmesine yardımcı olmadığı anlamına gelmemeli bu. Fizyokratlar ise aydın despotluğunun tutarlı temsilcileri. Bir yandan gelenekçi aristokrasiye, öte yandan halk egemenliği kuramına cephe alıyorlar. Kene, Mercier de la Rivière gibi fizyokratlar liberal bir iktisat sistemini savunmalarına karşın siyasi alanda monarşiden yanalar. Ama bizi asıl ilgilendiren John Locke gibi, liberal Montesquieu gibi hem aristokrat hem liberal, Jean-Jacques Rousseau gibi halk iktidarını savunan, Emmanuel Sieyès gibi milli egemenlik adı altında burjuva egemenliğini öneren düşünürler. Bütün bu akımlar ve düşünürler feodal ilişkileri sürdüren hukuki yapıya, onun savunucusu mutlak monarşiye ve orta çağdan farklı bir biçimde de olsa gücünü sürdüren kiliseye karşı savaş açmış olan burjuva sınıfının ideolojisini yansıtıyorlar. Bir yandan burjuva dünya görüşünü bütünüyle yansıtması bakımından aydınlanma felsefesi de ilgimizi çeken konular arasında. Burjuvazi de kendi içinde çelişkiler taşıdığından, daha bu dönemde bile burjuvazinin çıkarlarını aşan görüşleri savunan siyasi düşünürler çıkacak ortaya. Ama 17. ve 18. yüzyılların siyasi düşünce tarihine burjuvazi damgasını vuracak. Bu dönemde ticaretin gelişmesi, yavaş yavaş sanayinin kurulması sonucu toplumdaki üretim güçleri, yürürlükteki feodal üretim ilişkileriyle bir başka deyişle feodal mülkiyet biçimiyle çelişkiye düştü. Siyasi iktidar alanında mutlak monarşiye geçiş, feodal üretim ilişkilerini etkilemekle birlikte kaldırmamıştı. Demek ki artık bu dönemde üretim ilişkileri, üretim güçlerinin gelişmesine hizmet edecek yerde tersine engel olmaya başladı. İşte 17. ve 18. yüzyıllar bu antagonizmanın, feodal üretim ilişkileriyle burjuva üretim güçleri arasındaki antagonizmanın çözüldüğü dönem. Yeni bir sınıf, yeni bir sosyal düzen kurarken kendi dünya görüşünü bir bütün içinde verecek elbet. Bu arada siyasi iktidarın kullanılışını da kendi çıkarına uygun bir biçimde düzenleyecek. Burjuvazinin iktidara çeşitli ülkelerde farklı yollardan geliş nedenleri üzerinde durmak konumuz dışında kalıyor. Örnek vermek gerekirse, İngiltere'de Kara Avrupa'sından çok önce ortaya çıkan burjuvazi, küçük toprak sahibi soylularla işbirliği yaptığı ve daha önce kurulmuş olan parlamento içinde siyasi iktidarı yavaş yavaş ele geçirdiği halde, Fransa'da burjuvazi ile işbirliğine yanaşmayan aristokrasi ve monarşiye karşı burjuvazi emekçi halkla birlikte ayaklanarak 1789 ihtilalini gerçekleştiriyor. Burada bizim amacımız 1789 Fransız ihtilaline kadar siyasi iktidarı ele geçiren ya da ele geçirme çabası içinde olan burjuvazi gerçeğinin siyasi düşünceye etkisine işaretle yetinmek. Aynı gerçeği 19. yüzyılda işçi sınıfı açısından işaret etmek zorunluluğunda olduğumuz gibi. Soru 39. Liberalizmin savunucusu John Locke'un genel olarak görüşleri nedir? İngiliz düşünürü John Locke, 1632-1704, liberal bireyciliğin babası sayılıyor. Geniş etki yaratmış bir düşünür. Etkisinin nedeni, görüşlerinin derinliğinden çok iktidara yönelen sınıfın sözcülüğünü yapması ve kitabını tam zamanında yayınlamış olması. Siyasetle ilgili görüşlerini yansıtan Hükümet Üzerine İki Deneme adlı kitabını 1690 yılında yayınlamış. Bilindiği gibi İngiltere'de 1642 yılında başlayan Burjuva devrimi değişik biçim ve yollardan geçerek 1689 yılına kadar sürüyor. Mutlak monarşinin bozguna uğraması ve burjuvazinin zaferiyle de son buluyor. Locke, kapitalist üretim tarzının işleyebilmesi için gerekli üst yapı kurumlarının kurulmasını sağlamaya çalışıyor. Burjuvazinin isteği, kendi çıkarına uygun düşen özgürlüklerin, mülkiyet hakkının garanti altına alınması. Mutlak iktidarın sınırlandırılması. İngiliz burjuvazisi meşruti bir monarşi ile isteklerini elde edebileceği kanısında. Locke da öyle yapıyor, sınırlı monarşiyi savunuyor. Deneyici, empirist bir düşünür John Locke. Uygulama alanında gerçekleşmiş olanlara tutarlılık, iç mantığı sağlamaya, aynı zamanda burjuva devrimini aklamaya, temize çıkarmaya çalışıyor. Ne var ki tutarlı bir siyaset kuramı kurabilmek için yine de hiç bilimsel bir yanı ve tarihi gerçeklerle ilişkisi olmayan toplum sözleşmesi varsayımına başvurmak zorunda kalmış. Günlük politikaya da katılmış John Locke. Kralın yetkilerini genişletmeye çalışan Tory'lere karşı bu yetkileri sınırlamak isteyen Whig'lerin yanında yer almış. Bu yüzden de bir süre için Hollanda'ya göç etmek zorunda kalıyor. Tory'ler sonradan Muhafazakar Parti'yi, Whig'ler de Liberal Parti'yi meydana getirecekler. Tukar'ın dediği gibi Locke tam anlamıyla İngiliz burjuvazisinin ideallerini dile getiren bir düşünür. Hükümet Üzerine İki Deneme adlı kitabında birinci deneme Sir Robert Fulmer'ın 1680 yılında yayınlanan ve kralın mutlak iktidarını savunan Patriarka adlı kitabını eleştiriyor. İkinci denemesinde Locke İngiliz burjuva devriminin savunmasını yapıyor. Sir Robert Fulmer kralın gücünü Tanrı'nın Adem'e verdiği babalık otoritesini patriarkal güce dayandırmak istiyor. Locke'a göre de ilk toplum meydana getiren ailedir. Ne var ki babanın çocuğu üzerindeki egemenliği çocuk kendi haklarını elde edinceye kadardır. Babanın çocuk karşısındaki yetkileri hükmetmek gücünü yani yasalar yapmak ve çocuklarını cezalandırmak gücünü babaya vermez. Babanın babalık gücüne dayanarak ileride bir hükümdar olabilmesi çocukların sonradan rızasına bağlıdır. Aile topluluğuyla politik topluluk birbirinden ayrı şeylerdir. Öyleyse politik toplum nedir? Nasıl kurulmuştur? Nasıl yönetilmelidir? Soru 40. John Locke'a göre doğal yaşama hali ve toplum sözleşmesi nedir? Mülkiyet hakkı nasıl doğar? Hobbes gibi Locke da doğal yaşama halinden hareket edecek ve toplum sözleşmesine varacak. Hobbes gibi Locke'un da amacı bireylerin mutluluğunu sağlamak. Ama benzer noktaların tümü bu. İki düşünür arasında geçen 40 yıl çok şey değiştirmiş İngiltere'de. Bir kere Locke'a göre doğal yaşama halinde insan, insanın kurdu değil. Bir cehennem yaşamı değil doğal yaşama hali. Yani toplumun, devletin kurulmadığı dönem. Bu dönem bir özgürlük ve eşitlik dönemidir. Bu özgürlük ve eşitlik doğal özgürlük ve eşitliktir. İnsanlar bu doğal hakları taşıyarak doğarlar. Ama bu herkesin her istediğini yapması anlamına gelmez. Tanrı'nın insanlara verdiği doğal akıl yasasına bağlı kalarak herkes eşit ve bağımsızdır. Bu yasa çiğnenirse, bir kimse kötü bir hareket yaparsa işlenen suçu cezalandırma hakkı herkeste var. Herkes suçluları cezalandırma hakkının kendinde olduğu kanısında. Çünkü suçluları cezalandıracak üstün bir otorite yok bu dönemde. Ama gerçekte bu cezalandırma hakkını ancak güçlü olan zayıfa karşı kullanabilecek. Öte yandan insanlar güvenliklerini kendi güçleri oranında koruyabilecekler. Hobbes'un iddiasının tersine mülkiyet hakkı da var, doğal bir hak olarak, doğal yaşama halinde. Yeryüzü bütün insanlara ortak olarak verilmiş olabilir ama her insanın kendi kişiliği üzerinde bir mülkiyet hakkı vardır. Bu hak üzerinde başka hiç kimse bir hak iddia edemez. İnsanın kendi kişisel çalışmasının, kendi ellerinin eserinin de kendine ait olması gerek. Böylece çalışmasıyla elde ettiği şeyler üzerinde insan bir mülkiyet hakkı kazanmış oluyor. Bir insan bir toprak parçasını işlediği zaman onun çalışması bu toprak parçasını ortak bir şey olmak durumundan çıkarır ve bu toprak üzerinde onun mülkiyet hakkını kurar. Mülkiyet hakkını insanın çalışması yaratıyor Locke'a göre. Feodal mülkiyet anlayışına ters düşen bir burjuva görüşü bu. Locke, insanın çalışmasıyla meydana getirdiği şeyler üzerinde kendisinden sonra gelecek olan çocuklarının da mülkiyet hakkı olacağını savunuyor. Yukarıda herkesin olan cezalandırma hakkını gerçekte güçlüler zayıflara karşı kullanabilecek dedik. Çünkü insanlar doğal olarak eşittirler derken Locke bundan her çeşit eşitliği anlamıyor. Locke'a göre yetenekte ve değerlerde üstün olmak bazılarını orta düzeyin üstüne çıkarır ve bu kimseler başkaları üzerinde bir otorite kurmak olanağını bulurlar. Ama ona göre bu durum bütün insanların eşit olduğu düşüncesine karşıt değil. Sonuç olarak ne istiyor Locke? Bütün doğal hakların korunmasını istiyor. İdeal toplumu gerçekleştirebilmek için 3 şey eksik doğal yaşama halinde. A. Herkesin boyun eğeceği ve herkese eşitçe uygulanacak yasalar. B. Herkesin cezalandırma hakkını kullanmasını önleyecek tarafsız yargıçlar. C. Yargıcın kararını uygulayacak toplumsal bir güç. Locke'un asıl amacı toplumda kapitalist iktisat yasalarının işlemesini sağlayacak, onların engellenmesini önleyecek ve yasaların gölgesinde kurulan bu düzeni güvenlik altına alacak olan bir devletin varlığı. Bu amacın gerçekleşebilmesi için doğal yaşamada toplum düzenine geçerken insanlar yalnızca cezalandırma hakkını topluma bırakıyorlar. Karşılık olarak da güvenliklerinin sağlanmasını istiyorlar. Doğal haklarının tümünü muhafaza ediyorlar. Öte yandan sözleşmeye katılmak için hiçbir zorlama söz konusu değil. Kendi istekleriyle katılıyorlar sözleşmeye. Bu katılmanın her zaman sarih olması da şart değil, zımni de olabilir. Belli bir toplumda yaşamak, çalışmak, mülk sahibi olmak, sözleşmeye katılmış, sözleşmeyi benimsemiş gibi davranmak da yetiyor. Böylece sözleşmenin amacı karşılıklı güvenlik ve yardımı sağlayacak bir birlik kurmak. Bir yanda insanın doğuşta sahip olduğu haklarını saklı tutmak oluyor. Demek ki Locke'a göre özetle insanların doğuştan belli hakları var. Devlet bu hakları çiğneyemez. İnsanlar kendi iradeleriyle devleti kurarlar. Devleti kurarken saklı tuttukları haklarına devletin müdahale etmesine izin vermezler. Soru 41. John Locke'a göre iktidar nasıl sınırlanacak? Bu soruyu kısaca iktidar insanların doğuştan sahip oldukları doğal haklarla sınırlanacaktır diyerek yanıtlamak mümkün. Toplum halinde yaşamaya geçen insanlar bu hakları saklı tutmaktadırlar. Hayat hakkı, özgürlük, mülkiyet hakkı insanların doğal haklarını meydana getiriyor. Ve bu hakları insanlar gücünü kötüye kullanan iktidara karşı koyarak savunabilecekler. İktidarın amacı kamu yararına uygun olarak davranmaktır. Kamu yararına uygun davranmaksa doğal hakların koyduğu sınırlar içinde kalmakla mümkün. Bu sınırlar aşılırsa ne olur? Locke bu durumda insanlar doğal yaşama halinde de doğuştan sahip oldukları ve toplum sözleşmesini yaparken kendilerinde saklı tuttukları doğal haklarını koruyabilmek için baş kaldırmak, sözleşmeyi çiğneyen tiranlık yönetimine karşı isyan etmek hakkına sahiptirler diyor. Zalime karşı aktif olarak direnebilir doğal hakları elinden almak istenen insan. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi, burjuva ve özgürlük anlayışının en ilginç belgesi olarak insanların ana haklarını şöyle sıralar. Özgürlük, güvenlik, baskıya karşı direnme ve mülkiyet hakkı. Ne var ki John Locke iktidarın sınırlandırılması konusunda başka bir yol daha gösteriyor. Montesquieu'nun derinleştirici, üzerinde duracağı bir öneride bulunuyor. Yasamayla yürütme yetkisi aynı elde bulunmamalı diyor. Burada bir sorunla karşılaşıyoruz. Ne var ki sözleşmeci yazarlar arasında tartışma konusu olan bu sorun bugün için pek önem taşımıyor. Bir sözleşme mi yoksa iki tane mi olacak? Birincisiyle toplum kuruluyor. Adı toplum sözleşmesi. Bu konuda bütün sözleşmeciler anlaşmış durumda. Ama bir de yönetim biçimini belirleyen hükümet sözleşmesi var. Hobbes bu noktada kesin. İnsanlar tek bir sözleşmeyle bütün haklarını monarka devrediyorlar. Althusius ve Pufendorf'a göre iki sözleşme var. Locke ise şövalyenin dediği gibi geçiştiriyor bu sorunu. Oysa Whigler 1689 yılında parlamentoyla Kral William of Orange arasında böyle bir hükümet sözleşmesini gerçekleştirmişler. Locke başka bir kavram getiriyor hükümet sözleşmesi yerine. Trust kavramı, güvenmek, itimat etmek anlamına geliyor. Halk ile yönetenler arasında güven üzerine kurulmuş bir ilişki bu. Söz veriyor yöneticiler, kendilerine verilen yetkileri kamu yararına uygun olarak kullanacaklarına ve mülkiyet hakkını koruyacaklarına söz veriyorlar. Hangi haklarını devrediyorlar insanlar topluma? Güvenlik hakkı ve cezalandırma hakkını. Herkesin güvenliği yasalarla sağlanacak. Bunu yasama gücü gerçekleştirecek. Cezalandırma hakkı da yasaların uygulanmasıyla sağlanacak. Bu da yürütme gücünün görevi olacak. Özgürlüklerin garantilerinden biri de bu iki gücün ayrı ellerde bulunması. İkisi aynı elde toplanırsa çok kuvvetlenir bu güçleri ellerinde toplayan ve gücünü kötüye kullanabilir. Öte yandan yasama gücü yürütmeye oranla üstün bir güçse de doğal yasaların üstünde değildir. Doğal yasaları çiğnediği anda halk güvenini geri alır, trust bozulur. Burada halk populus soyut bir kavram değildir artık. Orta çağda olduğu gibi. Sözleşmeye sarih ya da zimni olarak katılmış olan bireylerin toplamıdır ve bu halk doğal yasaların çiğnenmesi halinde çiğneyenlerin yargılanmasını mahkeme-i kübraya bırakmaz. Direnir, verdiği yetkiyi geri alır gerektiği zaman. Bilindiği gibi yasama gücü parlamentoya, yürütme gücü de krala verilmişti İngiltere'de o dönemde. Locke'a göre yürütme gücünün yanında bir de federatif güç vardır. Bu güç devletin başka devletlere karşı güvenliğini sağlar. Dış ilişkileri düzenler. Locke'un kalıcı bir yanını yansıtmadığından hükümet biçimleri ve federatif güçle ilgili görüşleri üzerinde fazla durmayacağız. Yalnız şunu belirtelim ki yürütme gücü ve federatif güç iyi kurulmuş bir devlette en yüksek güç olan yasama koyucu güce bağlıdır. Ona tabidir. Yasa koyucu güç yani yasama gücü de bir kişiye değil birçok kişiye verilmiş olmalıdır. Sabahin belirttiği gibi Locke'un basit gibi görünen fikirleri oldukça karmaşıktır aslında. Locke birçok çelişkiyi uzlaştırmakta, varsayımlara dayanmaktadır. Örnek olarak kamu yararı yasasını ele alabiliriz. Buradaki kamu yararı Akinolu Thomas'ın ortak yararı değil, Aristo'nunki de değil. Bu ikisine göre halk, populus, organik bir bütündü. Ortak yarar da bu organik bütünün yararı oluyordu ve işin içinden böylece sıyrılmışlardı. Locke'da ise bireylerin toplamının yararıdır kamu yararının hedefi. Böyle olunca bireylerin teker teker çıkarlarıyla kamu çıkarı arasında bir birliğin, bir uyumun varlığını varsaymak zorunluluğu doğuyor. Toplum sözleşmesi gibi bu da bir varsayım oluyor. Uygulamada kamu yararı burjuva sınıfının yararı olup çıkacak. Ama belirtmek gerekir ki Anglo-Sakson dünyasına demokrasinin damgasını vurmayı başaran düşünür John Locke olmuş. İngiltere kadar Amerika'da etkileniyor ondan. Fransa'da da onun izinden yürüyenler aydınlanma çağını ve felsefesini başlatacaklar. Soru 42. Montesquieu'nun siyasi düşünce tarihine katkısı nedir? Coğrafya ve iklim koşullarının yönetim biçimlerine etkisi nedir? Montesquieu'nun 1689-1755 görüşlerini yerli yerine oturtabilmek için Locke'un liberalizminin Fransa'ya farklı biçimlerde yansıdığını belirtmekte yarar var. İngiltere'den gelen liberalizm Seyye ve Voltaire'de bir burjuva liberalizmi olarak beliriyor. Özellikle Seyye'de burjuvazi kendi siyasi kuramının biçimlendiğini görüyor. Böylece liberalizm esas amacına yönelmiş oluyor. Montesquieu'nun liberalizmi ise aristokratik bir liberalizm. Rousseau'ya gelince o bambaşka bir yolun yolcusu. Bir kere Fransız değil, Cenevreli. Ne Montesquieu gibi aristokrat ne de Voltaire gibi burjuva. Halktan çıkmış bir düşünür. Burjuvazinin yükseliş döneminde halkın iktidarını savunmaya çalışıyor. Montesquieu soylu bir ailenin çocuğu. 1716 yılında Bordeaux parlamentosuna seçiliyor. Ama burada sözünü ettiğimiz parlamento bugünkü gibi halkın seçtiği ve yasama görevi yapan bir parlamento değil. İhtilalden önceki parlamentoların üyeleri kral tarafından seçiliyor ya da üyelikleri babadan oğula geçiyor. Başlıca görevleri yargılama, kral emirnamelerini kayıt ve ilan etmek. Ayrıca kralı uyarmalarda bulunmak yetkisi de var parlamentoların. Soylu Montesquieu meraklı bir insan. Yasaların niçin her yerde aynı olmadığını, neden farklı ortamlarda farklı yasaların bulunduğunu araştırıyor. Ve bu farklılığı sağlayan çeşitli etkenler üzerinde duruyor. En geniş anlamda yasayı, eşyanın tabiatından çıkan zorunlu ilişkiler olarak tanımlıyor. Böylece yasa, yasa koyucunun dilediği gibi yapacağı bir şey olmaktan çıkıyor Montesquieu'ye göre. Yasaların Ruhu adlı büyük yapıtında bu konudaki görüşlerini şöyle açıklıyor. Yasalar kendileri için yapılan milletlere o kadar uygundur ki, bir milletin yasalarının başka bir millete uygun düşmesi pek büyük bir rastlantı eseri olabilir. Yasalar ülkenin coğrafi konumuna, buzlu, sıcak ya da ılımlı oluşuna, toprağın niteliğine, engebelerine, büyüklüğüne, halkın yaşam biçimine, çiftçi, avcı ya da çoban oluşuna, anayasanın dayanabileceği özgürlük derecesine, halkın dinine, eğilimlerine, zenginlik düzeyine, sayısına, ticaret hayatına, örf ve adetlerine uygun olmalıdır. İşte yasaları bütün bu açılardan incelemek gerekir. Benim bu kitabımda yapmak istediğim budur. Ben bütün bu ilişkileri inceleyeceğim. Bunların tümü birlikte yasaların ruhu denilen şeyi meydana getirirler. Oysa doğal hukuk kuramcıları insan tabiatının gereklerine uygun bir hukuktan söz ettikleri zaman bunun tıpkı insan tabiatı gibi belirli, değişmez esaslara dayandığını, evrensel olduğunu öne sürüyorlardı. İnsan tabiatının ve tabiata uygun yasaların ne olduğunu da gene başka bir değişmez olan insan aklı bulup çıkaracaktı. İşte Montesquieu yasaların ruhunda savunduğu görüşlerle sosyoloji bilimine, hukuk sosyolojisine büyük katkılarda bulunurken siyaset biliminin de kurucular arasında yer almış oluyor. Montesquieu'nun başka kitapları da var. Acem mektuplarında iki İranlı Avrupa izlenimlerini anlatıyorlar. Kitapta o dönem Fransa'sının sosyal, siyasi, dini kurumları ele alınıyor ve hicvediliyor. Bir de Romalıların büyüklüğü ve düşüşü hakkında görüşler adlı kitabı var. Yukarıda aktardığımız bölümden de anlaşılacağı gibi yasaların ruhu idealı bir yapıt. Birçok sorunu çözmeye çalışıyor. Kuramlar atıyor ortaya. İklimler kuramı, yönetim biçimleri kuramı, kuvvetler ayrılığı kuramı gibi. Aslında iklimler kuramı ne ilk ne de son bir kez ele alınıyor Montesquieu tarafından. Bizim için önemli olan son iki kuram, yönetim biçimleri de ilk kez ele alınan bir konu değil. Ne var ki Montesquieu, monarşinin tiranlığa, despotluğa dönüşmemesi için nelerin gerektiği konusunu incelerken, üzerinde durulmaya değer görüşler ileri sürüyor. Kuvvetler ayrılığı üzerinde de daha önce durulmuş, örnek olarak Locke da eğilmiş bu konu üzerine. Ama kuvvetler ayrılığı denilince Montesquieu geliyor akla. Montesquieu'nun Locke'dan ve İngiliz anayasa gelişiminden esinlenerek geliştirdiği kuvvetler ayrılığı kuramı, daha önce de burjuva özgürlük anlayışının en ilginç belgesi olduğunu belirttiğimiz 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nde yer almış. Bildirinin 16. maddesine göre, kuvvetlerin ayrılmadığı ve özgürlüklerin teminat altına alınmadığı yerde anayasa yoktur. Batı dünyasının bütün liberal ve demokrat anayasalarında kuvvetler ayrılığına yer verilmiş. Montesquieu'nun bu konudaki görüşlerini biraz daha ayrıntılı olarak ele almadan, iklim koşullarının ve coğrafi koşulların yönetim biçimleri üzerindeki etkisini incelerken üzerinde durduğu ve önemli bulduğumuz bazı gözlemlerine yer vermek istiyoruz. Montesquieu'ye göre zorbalık yönetiminin, despotluğun daha çok Asya'da ortaya çıkması, insan haklarının ise Avrupa'da savunulması iklim farklılıklarına bağlanmaktadır. Şöyle ki Asya'da olduğu gibi sert iklim koşulları aşırı soğuktan sıcağa geçiş, kuzeyin sert insanlarının güneyin gevşek insanlarına egemen olmalarına yol açar. Büyük iklim farkları olmayan Avrupa'da ise her ırk aynı yapıcı ruhu taşır. Özgürlük ancak bu ılık ortamda gelişir. Ayrıca Avrupa dağlar ve nehirlerle bölünmüş ufak bölgelerden oluşmuştur. Buralarda birbirlerinden bağımsız küçük siyasi birimler yaşar. Bunlar kendilerini koruma şansına sahiptirler. Bu yüzden de bağımsızlık ve özgürlüklerine düşkündürler. Bunlar hiçbir zaman kendilerini yutan geniş despotik imparatorluklarda erimemişlerdir. Oysa Asya'da pek geniş düzlükleri içine alan doğal engellerden yoksun alanlarda her çeşit kavmi otoritesi altında tutan muazzam despotik imparatorluklar kurulabilir. Bu iddiaların sadece Montesquieu'nun fantezisi olarak kaldığı sanılmasın. Doğu despotluklarını coğrafi çevrenin ve iklimin özellikleriyle açıklama girişimleri bugün de sürüyor. Asya tipi üretim biçimi konusunda yapılan araştırmalarda despotik siyasi rejimlerin her zaman geniş, kurak, susuz bölgelerin çevredeki büyük nehirlerden ancak merkezi bir siyasi örgütün aracılığıyla açılabilecek büyük çapta bent ve cetvellerle sulandığı yerlerde ortaya çıktığı ileri sürülüyor. Soru 43. Montesquieu'ye göre kaç türlü yönetim biçimi vardır? Cumhuriyet nedir? Montesquieu'ye göre yönetim biçimleri cumhuriyet, monarşi ve despotizmdir. Düşünüre göre cumhuriyet demek kralın olmadığı yönetim demektir. Soylular cumhuriyeti yani aristokratik cumhuriyet bir de demokratik cumhuriyet söz konusu olabilir. Cumhuriyet yönetiminde ya halkın bütünü egemenliğin sahibidir ya da bir bölüğü. Demokratik cumhuriyette halkın bütünü egemenliğin sahibidir. Bu durumda halkın bütünü bir yanıyla egemen, öbür yanıyla uyruktur. Kendi kendinin uyruğudur. Kendi verdiği emirlere uyar. Demokratik cumhuriyetlerde de bir ayrıma gidiyor Montesquieu. Doğrudan cumhuriyet, temsili cumhuriyet. Temsili cumhuriyeti yeğliyor çünkü şöyle bir değer yargısına varmış halkın yetenekleri konusunda. Halkın seçtiği kişiler yönünden sağduyusu hayranlığa değer ancak karar verme konusunda zaman ve zemini seçmede yeteneksizdir. Halk kendi kendini yönetecek yeterlikte değildir. Öte yandan Montesquieu temsilcilerin seçmenlerine karşı bağımsızlığı konusunda da titizlik gösteriyor. Böylece ileride Siyey'in görüşlerine değindiğimiz zaman göreceğimiz gibi burjuva temsil anlayışını savunmuş oluyor. Montesquieu için her yönetim biçiminin bir temel ilkesi var. Yönetim biçimini ayakta tutan temel ilke. İnsanlar bu temel ilkeye uygun davrandıkları sürece rejim yaşayabiliyor. Demokratik cumhuriyetin temel ilkesi erdem, fazilet. Her vatandaşın kamu yararını kendi yararından üstün tutması gerekiyor demokratik cumhuriyette. Montesquieu erdem derken bunu anlıyor. Demokraside çoğunluğun erdemi yani teker teker kişilerin erdemi ayakta tutabilir rejimi. Onun için de herkesin kalbine küçük yaştan başlayarak bu ilkenin eğitim yoluyla yerleştirilmesi gerek. Ayrıca yasalar yoluyla da yaşatılması gerekir. Lükse, bencilliğe karşı çıkan yasalar yapmalı ki insanlar erdem ilkesine uygun olarak eşitçe ve sadelik içinde yaşayabilsinler. Bir de aristokratik cumhuriyet var Montesquieu'ye göre demiştik. Bu yönetim biçiminde egemenliğin sahibi küçük bir azınlık. Soylular yönetiyor ülkeyi. Bu yönetim biçiminde erdeme gerek yok çünkü eşitliği sağlama zorunluluğu da yok. Rejimin temelinde eşitsizlik yatıyor. Azınlık çoğunluğu yönetiyor. Soylular yönetiminin sürebilmesi, ılımlılık, itidal ilkesinin uygulanabilmesine bağlı. Yani soylular rejimin yapısında yatan eşitsizliği aşırı hale getirmemeliler. Halk çoğunluğuna güçsüzlüğünü, yönetime katılamamaktan doğan kırgınlığı unutturmalı. Öte yandan yasalar soylular arasında eşitliği sağlayıcı nitelikte olmalı. Ne var ki Montesquieu'nun çağında demokratik cumhuriyet ilk çağlardan, Yunan'dan, Roma'dan kalma bir anı sadece. Ama üzerinde önemli durulan bir anı. Aristokratik cumhuriyette pek yok ortalıkta. Ancak Venedik ve Polonya aristokratik cumhuriyet olarak sayılabilir o dönemde. Onun içindir ki Montesquieu'ye göre gerçek sorun monarşiyi düzenlemek. Monarşiyi öyle bir düzene sokmalı ki ılımlı ve dengeli bir yönetim biçimi haline gelsin. Soylularla burjuvalar yönetimde birlikte yer alsınlar. Soru 44. Montesquieu'ye göre monarşi ile despotizm arasındaki fark nereden doğmaktadır? Monarşi konusunda ilk söylenecek şey tek kişinin yönetimi olduğu. Fakat dikkat! Yerleşmiş, değişmez yasalara uyan tek kişinin yönetimi monarşi. Yönetim tek kişinin sonsuz kaprislerine, arzularına araç olamaz. Monarkın yetkilerini sınırlayan yasaların varlığı da yetmez. O yasalara monarkın uymasını sağlayacak, onu zorlayacak güçlerin varlığı da gerekli. Nitekim toplumun sosyal yapısında var bu güçler, dengeyi sağlayıcı güçler. Nedir bu güçler? Aristokrasi yani soylular, kilise, burjuvazinin güçlenmesi sonucunda meydana gelen ve etajenerolara seçimle temsilci yollayan imtiyazlı kentler. Kral adına yargı yetkisi kullanan ve krala her konuda uyarmalarda bulunabilen parlamentolar. Kendi de soylu olan Montesquieu'ye göre monarkın aşırılıklarına en büyük fren soylular sınıfı. Soylular monarka direnerek liberal özgürlüklerin savunuculuğunu yapıyor. Zaten kral da krallığın bir numaralı soylusu değil mi? Montesquieu'ye göre soylular olmadan monark olamaz. Olursa eğer despot olur çıkar. Burada Montesquieu feodal dönem üzerine tarihi araştırmalara girişiyor. Türk okuyucusunu doğrudan ilgilendirmeyen konular üzerinde duruyor. Amacı son Fransız monarşisini kuran Hugo Capet'in İsa'dan sonra 987 yılında tahta çıktığı zaman halkın doğrudan doğruya krala değil, toprakların sahibi olan senyörlere tabi durumda olduklarını göstermek. Montesquieu soyluluğun meşru olduğunu, çünkü kraldan önce de var olduğunu söylüyor. Kral ancak senyörlerden güç alarak yönetebilir ülkeyi. Aynı şey rahipler sınıfı, kilise örgütü içinde ileri sürülebilir. Bütün bu kurumlar halkla monark arasında aracı durumunda. Halkla monarkın karşı karşıya kalmasını, halkın monark tarafından ezilmesini önlerler. Montesquieu daha sonra da bu aracı güçleri teker teker ele alıp nasıl monarkı durdurabileceklerini, monarkın nasıl temel yasalara, örf ve adetlere uygun davranmasını sağlayabileceklerini açıklamaya çalışıyor. Gelelim monarşinin temel ilkesine. Böylesine sınırlı bir monarşinin temel ilkesi onur, şeref. Feodal bir ilke bu. Her sosyal tabaka, her ayrıcalıklı sınıf ve kişi durumunu korumalı, yani onurunu korumalı ki monarşi yaşayabilsin. Nereden gelirse gelsin, kraldan bile gelse baskıya dayanabilmeliler durumlarını korumak için. Şerefleri çiğneyememeli kral. Denge ancak böyle kurulur, onur üzerine dayanan monarşide. Oysa despotizmde kralın isteklerinin sınırı yoktur. Çünkü onu frenleyecek, dizginleyecek, monarşide sözünü ettiğimiz güçler yoktur. Kral vardır, bir de halk. Kralın çevresinde topladığı bendeleri, kralın dışında bir güce dayanmadıklarından, onun emirlerinden çıkamazlar. Burada artık şeref değil, korku hakimdir. Despotizmin temel ilkesi korkudur. Kralın karşısında sadece halk var dedik. Ayrıcalıklı sınıflar olmadığı için eşitlik vardır ama bu korku da eğilmede eşitliktir. Aşağılatıcı bir eşitlik. Böyle bir yönetimi örnek mi istiyorsunuz? İşte size bir örnek. Türkler, Japonlar, Çinliler, Asya'daki ülkelerin çoğu böyle yönetilir diyor Montesquieu. Orada hakim olan yasa ihtirastır diyor. Tiran ancak bir takım yetkilerini büyük vezirine devreder. Bu da bir yasa sayılmaz diyor. Din böyle bir toplumda temel yasa yerine geçebilir mi? Ancak ihtirasları körükler. Despotik toplumda gelecek söz konusu değildir. İnsanlar günü gününe yaşar. Tüccar günlük kazancını yemeye bakar. Yarın servetine el konmayacağından emin değildir çünkü. Burada insanlar eşittir diyor Montesquieu. Demokraside olduğu gibi her şey oldukları için değil, sadece bir hiç oldukları için. Konu Türk okuyucusu için bu kadar ilgi çekici olunca sözü bir de Montesquieu'yu son inceleyen günümüzün önemli düşünürlerinden Louis Althusser'e bırakalım. Louis Althusser, Montesquieu, La Politique et l'Histoire, Troisième Edition, Paris 1969 kitabında bir kez Türkleri rahat bırakalım. İnsan Türk olmadan da Avusturya ve Venedik'ten öteye gitmemiş bir kişinin politik egzotizminden şüphelenebilir diyor Althusser'e göre aslında Montesquieu 14. Louis'nin despotizmine karşı çıkmak için ele almış bu konuyu. Elimizdeki belgeler Montesquieu'nun despotizminin tarihi bir ima, bir telmih niteliğini taşıdığını, coğrafi bakımdan ise bir kuruntu, bir yanılsama, galatis olduğunu gösteriyor diyor Althusser. Acem mektuplarında İranlı Usbek dünyadaki tüm yönetim biçimleri içinde Türklerinki ya da Yüce Sultanımızınki en çok hoşuna giderdi demiyor mu 14. Louis için? Asıl hedefi mutlak monarşiyi feodal monarşiyle sınırlamak Montesquieu'nun. Bu amacını gerçekleştirmeye çalışırken bakabildiği kadarıyla Doğu toplumlarında Batı anlamında feodalite ile kilise gibi kurumlar göremiyor. Nitekim aralarındaki bir takım değerlendirme farklılıklarına karşın Profesör Sencer Divitçioğlu ve Profesör Niyazi Berkes de Montesquieu'nun bu konudaki görüşlerini doğrulayan ve katılınmaması elde olmayan sonuçlara varıyorlar. Soru 45. Montesquieu'ye göre kuvvetler ayrılığı nedir? Montesquieu, Yasaların Ruhu adlı yapıtının 11. kitabını özgürlükler konusuna ayırmış. Yasalar tarafından yasak edilmeyeni yapabilmektir diyor tanımlar özgürlüğü. Öte yandan önünde engel bulunmazsa her yöneticinin özgürlükleri çiğneyeceğini, yetkilerini aşabileceğini, bu konularda sınır tanımayacağını, bütün deneylerin bunu gösterdiğini ekler sözlerine. Montesquieu'ye göre amacı doğrudan doğruya özgürlüğü sağlamak olan dünyadaki tek anayasa İngiliz anayasasıdır. Özgürlüğün sağlanabilmesi için ılımlı, ölçülü bir hükümet gerekir. Anayasada öyle bir mekanizma olmalı ki yetkilerin kötüye kullanılması, aşılması otomatik olarak önlenebilsin. İşte İngiliz anayasasında bilindiği gibi İngiltere'de yazılı anayasa yoktur. Anayasa niteliği taşıyan kuralların çoğu örf ve adetlerden meydana gelmiştir. Bulunan ve Montesquieu'nun uzun uzun anlattığı mekanizmaya yerinde olmayarak kuvvetler ayrılığı adı verilmiş. Aslında gerçekleştirmek istenen her güce karşı bir karşı güç yaratmak, sonuçta karma bir hükümete yol açacak olan bir denge sistemi kurmak. Montesquieu'nun İngiliz anayasasını idealleştiren gözüyle İngiliz anayasasında kuvvet, kuvveti durdurmaktadır. Kuvvet kuvveti durduramazsa özgürlük olmaz. Batı demokrasisi Montesquieu'nun bu sözlerini sisteminin temeli yapacak. Devlette üç ayrı görev var. Yasaları yapmak, bunları uygulamak, suçluları cezalandırmak. Bu üç görevi aynı kişi ya da soylu olsun, haklı olsun aynı kişiler yerine getirmeye kalkarsa her şey kaybolmuş demektir. Bu görevleri ayrı ayrı ellere teslim etmek gerekir. İngiltere'de böyle yapılmış. Yürütme gücü krala verilmiş. Yürütmede çabuk hareket etmek, ani kararlar almak gerek. Onun için bu görevi bir kişiye teslim etmek yararlı Montesquieu'ye göre. 18. yüzyılın ikinci yarısında yavaş yavaş Bakanlar Kurulu'nun eline geçecek bu görev. Yasama gücü ise bir değil iki meclise verilmeli. Bunlar ayrı ayrı toplanıp karar almalı. Meclisler ayrı çıkarların temsilcilerinden meydana gelmeli. Biri halkın, biri de soyluların meclisi olmalı. İngiltere'deki Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası gibi başka türlü soyluların halktan farklı olan çıkarları savunulamaz. İşte böylece kuvvet kuvveti durduracak. Her kuvvetin karşısında bir karşı kuvvet bulunacak. Hemen belirtelim ki burada söz konusu edilen kuvvetler ayrılığı hukuki soyut anlamda bir kuvvetler ayrılığı değil. Şövalye Althusser olsun, Eisenman gibi hukukçular olsun bütün yanılmanın bu yanlış anlaşılmadan geldiği kanısındadır. Montesquieu'nun amacı sosyal ve siyasi güçler arasında dengeyi sağlamak. Aslında Montesquieu hiçbir zaman doğrudan doğruya kuvvetler ayrılığı sözünü etmemiş. sonradan Montesquieu'nun istediği kuvvetler ayrılığıdır denilmiş. Montesquieu'nun amacı sosyal ve siyasi güçler arasında dengeyi sağlamak. Althusser'in belirttiği gibi ortada iki kuvvet ve üç güç var. Yargı kuvveti önemli değil çünkü onun politik yetkileri elinden alınmış. Öte yandan soylular da ancak Lordlar Kamarası'nda yargılanabiliyorlar. Eğer siyasi bir konuda avam kamarası suçlu bulmuşsa Montesquieu'nun yapmak istediği kuvvetleri sosyal güçlere göre taksim etmek. Kral, soylular ve halk başka türlü birlikte yönetemez ülkeyi. Ayrıca tam bir kuvvetler ayrılığını da gerçekleştirmek istememiş Montesquieu hiçbir zaman. Kralın yasama üzerindeki kanunları veto hakkı. Yasamanın bakanlardan hesap sorabilmesi. Öte yandan yukarıda da sözünü ettiğimiz konularda yasamanın yargı alanındaki yetkileri buna örnek. Ne var ki Montesquieu'nun kuvvetler ayrılığını sözünü etmeden bu konuda ileri sürdüklerini, ondan sonra gelenler görüşlerinin bütününden soyutlayarak demokrasinin önde gelen koşulu bir numaralı ilkesi yapmışlar. Oysa Montesquieu geriye dönüp feodal monarşiyi canlandırmak, yaşatmak istiyor aslında. Althusser'in değerlendirmesiyle son verelim Montesquieu konusuna. Althusser'e göre Montesquieu halden, kendi döneminden geçmişe dönmek istiyor. Oysa onun dönemindeki yönetime karşı çıkanlar onu geleceğin habercisi, demokrasinin savunucusu bir düşünür haline getirmişler. Soru 48. Jean-Jacques Rousseau'nun siyasi düşünceye katkısı ne olmuştur? Görüşlerini genel olarak nasıl değerlendirebiliriz? Rousseau, 1712-1778, Cenevreli bir düşünür. Görüşlerinin 18. yüzyıl düşüncesi içinde özel bir yeri yok. İleride de göreceğimiz gibi 18. yüzyıl felsefesi aklın egemenliğini kurmayı amaç edinmiş. Aklın egemenliğini kurmak ancak aydınlanmış bir azınlığın üstesinden gelebileceği bir iş. Aslında aklın egemenliği burjuvazinin idealleştirilmiş egemenliğinden başka bir şey değil. Yani soylu azınlığın yerini paralı azınlık, soy aristokrasisinin yerini para aristokrasisi alacak. Bu zengin azınlığın yanında bir de küçük burjuvalar var. Her burjuva toplumunda olduğu gibi. Rousseau'nun yaşadığı dönemde küçük burjuvazinin durumunu şöyle getiriyor bir yazar. Eski rejime karşı büyük burjuvazi ile birlik olan küçük burjuvazinin kendisini yok edeceğini ve mülksüzleştireceğine söz veren kapitalizmin gelişmesini kabul etmesi için hiçbir sebep yoktur. Küçük burjuvazi feodal sömürüden de hiçbir çıkar sağlamaz. Eski rejimde çektikleri daha da fazladır. Bu yüzden küçük burjuvazi demokratik düşüncelerin girip yerleşmesine çok daha müsaittir. Ancak bu sınıf geçerli bir ekonomik programa sahip olamaz. Tarihin yok olmaya mahkum ettiği küçük mülkiyetine umutsuzca ve sıkı sıkıya sarılır. Eski rejimin yerine olumlu ne koyabilir? İstekleri ütopik güçler, hayaller şeklini alır. Bütün yurttaşların küçük mülk sahibi olacakları bir sosyal eşitlik düzeni. Rousseau, burjuvaziye göre daha devrimci olan fakat tutarlı bir ekonomik görüşü olmayan, bu yüzden de ütopyaya sığınan küçük burjuvazinin müttefiki ve demokrasiden yana. Rousseau'ya küçük burjuvaziye bir ideoloji vermiş düşünür olarak değerlendirmek gerekir kanımızca. Fransız ihtilalinde radikal cumhuriyetçilerin meydana getirdiği mutlak demokrasi taraftarı Jacobenlerin Rousseau'dan esinlenmiş olmaları, onun fikirlerini savunmaları bu iddiayı doğruluyor. Profesör Wedel'in belirttiği gibi Rousseau her alanda eşitliği ve mutlak demokrasiyi savunan bir düşünür. Yine Wedel'e göre siyasi iktidarın kullanılması ile ilgili görüşlerinde Marx'ın düşüncelerine yaklaşan Rousseau'nun mutlak demokrasisi Fransız ihtilali ile kurulan temsili rejimden kesin çizgilerle ayrılır. Ne var ki çelişkiler daha yüzeye çıkmadığından Rousseau Fransa'da eski rejim döneminde ayrıcalıksızların halkın meydana getirdiği ve emekçilerle birlikte burjuvaziyi de kapsayan diğer eta içindeki sınıf farklılaşmasını tam olarak görememiştir. Bunun içindir ki Rousseau'nun gözünde de hukuk açısından ayrıcalıklı sınıfların dışında kalan halk bir bütündür ve bu yüzden de soyut bir kavramdır.